Ayrım 13. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 169. Gördüğüm basit bir gizli kamera yöntemi zihnimde birden başka şimşekler çaktırmıştı. Bu yöntem çok iyiydi ve tam bize göreydi. Basit bir ızgara teli gibi dokunmuş file benzeri bir kumaş veya ızgara benzeri sert bir malzeme ile rahatlıkla gizli kamera yapılabiliyordu. Çantanın herhangi bir yeri kesilerek ızgara şeklinde file gibi gözüken seyrek dokunmuş kumaş kesilen yere dikiliyor ve arkasına kamera yerleştiriliyordu. Kameranın merceği kumaşa çok yakın olduğu için ızgaradaki delikleri görmüyordu. Sanki önünde engel yokmuş gibi doğrudan karşı tarafı görebiliyordu. Dışarıdan bakıldığında kamera hiçbir şekilde görünmüyordu. Bu kameraların çalışması için özel aparatlar, uzaktan kumanda edecek düğmeler yaparak, kimi kısımlarına ilave parçalar takarak 20'den fazla gizli kamera yapmıştık. Bir gizli kameranın maliyetinin 20-30 bin dolar olduğundan bahsedildiği zamanlarda biz 20-30 bin dolara 20-30 tane gizli kamera yapmıştık. Bütün ekiplerimiz bu cihazları kullanmaya başladı. Atılan tüm bu adımlar istihbarat alanında bize avantaj ve üstünlük kazandırmıştı. Aynı zamanda bilgisayarlı sistemimiz ilk neticelerini vermeye başlamış, bu sayede bizler de mesafe kat etmeye başlamıştık. Ama bu yeterli değildi. Karşılaştığımız örgüt mensuplarının farklı yöntemler kullanmaya başladığını görüyorduk. Sıradan insanın aklının almayacağı gizlilik ve casusluk örgütlerine taş çıkartır derecede özel dikkat ve disiplin içinde telefonlarını kullanıyorlardı. Örgüt mensupları sabit telefonları hiç kullanmıyorlar veya çok az kullanıyorlar, asla evden dışarıyı aramıyorlar, evdeki telefonları sadece alarm durumları için nadiren kullanıyorlardı. Ama bu da benim için çok önemli bir ipucuydu. Hiç telefon kullanmamak da çok ayırt edici bir özellikti. Örgütün telefon kullanma biçiminin diğer normal insanların kullanımlarından farklı yönleri vardı. Biz bu farklılığı ortaya çıkarmaya çalışıyorduk. Örgüt mensuplarının telefonla evden dışarıyı hiç aramaması, bu telefonların nadiren dışarıdan aranıyor olması bizim için önemli bir ipucuydu. Bu ipucunu kullanarak bilgisayar sistemindeki İstanbul'da kayıtlı telefon numaraları içinden dışarının hiç aranmadığı, nadiren dışarıdan aranan numaraları süzdüğümüzde karşımıza epeyce numara çıkıyordu. Bu numaraların bir kısmı oturulmayan ya da sıradan insanların farklı mazeretlerle az kullandığı evlere aitti ama bir kısmı da örgüte ait numaralardı. Örgüt olağan seyirden farklı hareket ediyordu. Bizim işimiz de bu farklılığı algılayacak sistemi kurmaktı. Yani anormalliği algılayacak sistemi kurmak gerekiyordu. Örgüt mensuplarının sabit telefonlardan çok ankesörlü telefonları kullandıklarını, yurt dışı irtibatlarını sadece ankesörlü telefonla kurduklarını tespit ettik. Hele DevSol inanılmaz bir teşkilattı. Dinlemeyi engelleyen inanılmaz özel ve gizli yöntemler buluyordu. Türkiye'deki ankesörlü telefonlardan Avrupa'daki ankesörlü telefonları aramak veya mobil telefonlar ve yurt içinde yabancı cep telefonları kullanmak gibi ancak uluslararası haber alma örgütlerinin kullandığı inanılmaz gizli yöntemleri kullanıyordu. Örgütün her hücresi doğrudan yurt dışına bağlı çalışıyordu. Aynı hücre elemanları bile panikleyip birbirlerinden koptukları durumlarda mutlaka yurt dışındaki bir telefonla irtibat kurmaları gerekiyordu. Yan yana çalışan iki kişinin bile doğrudan birbirleriyle irtibatı yoktu. Yani siz bir örgüt mensubunu ister örgüt içerisine yerleştirdiğiniz muhbiriniz vasıtasıyla, ister fiziki takiple, isterse de ihbarla yakalayın, o kişinin size vereceği fazla bir bilgi yoktu. Çünkü onun randevuları ve bağlantıları yurt dışını telefonla arayarak alınıyordu. En fazla kendi hücresindeki arkadaşlarını ele verebilirdi. Diğerlerini yakalama imkanınız bulunmuyordu. Örgüt mensubu yurt dışını arayacak, yurt dışından randevu alacak ve o randevu ile diğer örgüt mensubuyla buluşacaktı. Dolayısıyla örgütü öyle diğer klasik yöntemlerle takip etmek ve yakalamak çok zordu. Örgüt klasik yöntemleri çok iyi biliyordu. Klasik istihbarat yöntemleriyle yakalanmamak için her türlü tedbiri almıştı. İstanbul'da onlarca hücre vardı ama asla bir hücre diğer hücre ile yatay olarak ilişkiye geçmiyordu. Yakaladığınız bir militan ne yaparsanız yapın, hatta kendisi bilgi vermeye istekli olsa da diğer hücrelerle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığı için başka bir militanı size yakalatma imkanı yoktu. Çünkü militanların birbirleriyle ilişkisi sadece Avrupa'yı telefonla arayarak oradan randevu almaktan ibaretti. İstanbul'da bulunan bütün militanlar belli aralıklarla yurt dışını arıyor, buluşamadığı, buluşmak istediği kişileri söylüyor, onlar buluşma ayarladıktan sonra tekrar aradığında buluşmanın tarih, yer ve saatini alıyordu. İrtibatlarını böyle sağlıyorlardı. Tüm bu muhabere ankesörlü sokak telefonları ile gerçekleştiriliyordu. Bu durumu fark edince buna karşı ne yapabileceğimizi düşündük. Kullandıkları bu olağanüstü özel yöntemi onlardan başka kimse kullanmadığından bu durumu lehimize çevirmeyi, onları herkesten ayırt eden bu özelliği onların tespitine yönelik kullanmayı düşündük ve bu yönde bir sistemi kurduk. Bu olağanüstü güçlü yöntemleri sanki yalnızca onların giydiği özel bir kıyafet ya da kullandıkları özel bir araçmış gibi diğer insanlardan onları ayırt etmemizi sağlıyordu. Geliştirdiğimiz sistem yalnızca dev solu değil, aynı yöntemi kullanan tüm örgütlerin militanlarını da ortaya çıkarmamızı sağlıyordu. Onlar ne kadar özel ve aşırı tedbirler alırlarsa o kadar kolay, kesin ve kısa sürede tespit ediyorduk. İstihbaratta en önemli bilgi akışı, bilgi kaynağı eleman denen örgüt içerisine sızdırılmış ajanlar vasıtasıyla yapılıyordu. Ama bu çok uzun bir çalışmayı gerektiriyordu. Ayrıca bizdeki dev sol, PKK ve TİKKO gibi silahlı eylem yapan örgütlere ajan sokmak da mümkün değildi. Bir defa örgüt içine sızdırılan eleman eylem yapsa suç işlemiş oluyor, yapmasa örgüt kararlarına aykırı davrandığı için yaşaması mümkün olmuyordu. Bunun yanında militanlar uzun bir deneme dönemi sonunda bazı ufak eylemlerde denendikten sonra silahlı gruplara alınıyordu. Bu yüzden kısa sürede örgütlere ajan sokamıyorduk. Fakat o kadar çok saldırı ve suikast olayı meydana geliyordu ki zamana tahammülümüz yoktu. İlk göreve başladığım sıralarda her gün polise karşı bir silahlı saldırı oluyordu. Sonuç olarak biz de bu bilgi alma açığımızı teknik alet ve cihazlarla kapatmaya çalıştık. Türkiye'nin çok akıllı, becerikli, bugün saygıyla anılması gereken, haklarını kimsenin ödeyemeyeceği mühendisleri vardı. Ve o zamanki Türk PTT'sinde, bugünkü Türk Telekom, çalışan bu mühendisler kendilerine hiçbir ödeme yapılmaksızın bu imkanları bize sağladılar. Bugün dahi bu insanların yaptıklarının gerçek değerini bizim dışımızda hiç kimse bilemez. Onların sağladığı imkanlar sonucunda örgüt mensuplarını izleyebildik. Mustafa'ların, Metin'lerin hakkını unutmamak lazım. Dursun Karataş bir konuşmasında, "Benim her gönderdiğim militan yakalanıyor, takip ediliyor. Ben alnınıza dev solcu diye yazı yazıp sizi göndersem kesinlikle bu kadar kısa zamanda yakalanamazsınız. Bu nasıl oluyor?" diyerek içinde bulunduğu sıkıntıyı anlatıyordu. Gerçekten de doğru söylüyordu. İstanbul'a eylem için gönderilen militanların alınlarına dev solcu, PKK'lı, tik kolu yazılsa bu kadar kısa sürede bu kişileri bulamaz ve eylemlere mani olamazdık. Militanları nasıl deşifre edip yakaladığımızı kavrayamıyor, çılgına dönüyorlardı. Kurulan sistem gerçekten harikaydı, bir mucizeyi gerçek kılıyordu. Örgütü bütün İstanbul, hatta tüm Türkiye genelinde denetleyebiliyor, faaliyet ve eylemlerini önceden bilip daha harekete geçmeden onları yakalayabiliyorduk. Yeni mucizevi yöntemler bulmuştuk. Artık farklı bilgilere ulaşma imkanına sahiptik ve bu sayede örgütün her hareketini görebiliyor, örgütü denetleyebiliyorduk. Örgütün muhaberesine nüfuz etmiştik. Örgüt artık bizim avucumuzdaydı. İstediğimiz gibi müdahale edebilirdik. Örgüte müdahalemiz kolaydı çünkü örgütün militanları kısıtlı bilgiye sahipken bizler çok kapsamlı bilgilere sahiptik. Onlar birbirlerinin yerini bilmezken biz biliyor, nerede olduklarını ve hangi ankesörlü telefonları kullandıklarını tespit ediyorduk. İstanbul'a ilk geldiğimde takip edilecek kaç PKK, kaç dev sol hedefimiz var diye sorduğumda cevap sıfırdı. Takip edilecek eylemci kanattan tek bir dev sol hedefimiz dahi yoktu. Dinlediğimiz örgüt içindeki önemli bir kişi veya hücreye ait hiçbir telefon hattı mevcut değildi. Fakat daha bir yıl dolmadan öyle bir düzeye gelmiştik ki artık örgüte ait numaraların tamamını olmasa da çok özel olanlarını dinleyebiliyorduk. Örgütün üst düzey elemanlarını takip ediyorduk. Sıradan elemanları takip edecek personel ve zaman bulamıyorduk. Gücümüz yetmiyordu. Çok önemli militanları takip edebilecek konuma gelmiştik. Artık örgüt bizim denetimimize girmişti. Tabii her gelişme ve karşılaştığımız soruna farklı çözümler aramaya başlamıştık. Yüzlerce adres, isim ortaya çıkıyordu. Her adresi, her olayı tahkik etmeye gitmek çok uzun zaman alıyordu. Buna karşı ne yapmamız gerektiğini düşünmeye başladık ve şunu fark ettik. Eğer bir takım bilgileri bilgisayara yükleyerek bir veri tabanı oluşturursak, bu bilgileri sorgulamak suretiyle olay yerine gitmeden bilgi temin edebilirdik. Bunun için bulabildiğimiz bilgisayar ortamındaki her türlü dijital bilgiyi veri tabanına ekleyecektik. Kendimize ait küçük bir bilgi bankası oluşturup gerek olduğunda özel programlarla bu bankadan istediğimiz bilgiyi anında bulabilecektik. Böylece bir yandan örgüt mensuplarını bulup denetim altına alırken, bir yandan da herhangi bir kişi hakkında bir ihbar olduğunda ya da bir adresten şüphelenildiğinde, o adreste kimin oturduğu, elde edilen bilgilerin doğru olup olmadığı gibi bilgileri anında görme imkanımız oluyordu. Önceleri örneğin Pendik'teki bir adresi sormak için 3 kişilik bir ekip sabahtan akşama kadar tahkikat yapıp bilgi edinmeye çalışıyordu. Fakat bilgisayardaki bilgilerden şahsı sorgulamak saniyeler alan bir işlemdi. Böylece çok rahat bilgi toplayabiliyorduk. Oturduğumuz yerden pek çok olayı bilgisayarda tahlil etme ve anlama imkanına sahiptik. Bu durum bizim sahamızda daha etkin ve verimli çalışabilmemiz için alınan önemli bir mesafeydi. Oluşturulan veri tabanları sayesinde örgüt mensupları arasındaki ilişkileri ve irtibatları sorgulayarak fevkalade bilgilere ulaşabiliyorduk. İstanbul Operasyonları. İstanbul terör örgütü olarak adlandırılan solcu, sağcı, bölücü, irticai vesaire ideolojilerden her türlü örgütün eylem ve faaliyetinin olduğu bir şehirdir. Ama benim göreve başladığım sıralarda terör örgütlerince yapılan silahlı eylemler açısından tüm bu örgütler bir yana, dev sol bir yanaydı. Dev sol, emekli asker, MİT ve polis mensuplarına karşı en çok eylem yapan örgüttü. 1970'li yıllarda İstanbul merkezli olarak eylemlerine başlamış, 1980'de etkinliği kırılsa da hiçbir zaman tam anlamıyla çökertilememişti. 80'li yılların sonunda cezaevinde firarlar ile birlikte yeniden eylemlere başlayan örgüt, 1990'dan itibaren büyük silahlı eylemler yapmaya başlamış, şehrin genel güvenliğini tehdit eden en ciddi grup olduğunu ispatlamıştı. Devsol DGM savcısı Yaşar Günaydın, Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç, emekli MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas, emekli Oramiral Kemal Kayacan ve daha birçok kişiye suikast gerçekleştirmişti. Her geçen gün silahlı eylemlerini arttırıyordu. Kendilerini nasıl görüyorlarsa her ay veya her olaydan sonra silahlı eylem bültenleri yayınlıyor, basın kuruluşları da fakslıyor, yaptıkları silahlı eylemleri tek tek sıralıyor, işledikleri cinayetlerden övünerek bahsediyorlardı. Silahlı devrim birlikleri, SDB kurmuşlardı. Hatta bir ara polislere sokağa çıkma yasağı ilan edecek kadar ileri gitmişlerdi. Peki İstanbul'un, hatta ülkenin güvenliği için bu kadar önemli olan, en kanlı eylemleri gerçekleştiren Devsol'a yönelik devlet cephesinde neler yapılmıştı? Devsol'a karşı 12 Temmuz 1991'de büyük bir operasyon yapılıp önemli yöneticileri ölü ele geçirildi. Fakat bir süre sonra örgüt yeniden eylemlere başladı. 17 Nisan 1992'de bu defa örgütün silahlı birliklerinin yöneticileri saatlerce süren çatışmalar sonunda ölü ele geçirildi. Ben bu olaydan bir iki gün sonra her gün polise yönelik silahlı saldırıların gerçekleştirildiği bir dönemde İstanbul'da göreve başladım. Polis cephesinde örgütü tanıma, ona karşı tedbir almaya yönelik hiçbir çalışma yapılamıyordu. 12 Temmuz operasyonu yapılmış, örgütün yöneticileri ele geçirilmiş, örgüt evlerinde çok önemli dokümanlar elde edilmiş ama göreve başladığım tarihte aradan geçen bunca zamana rağmen bu dokümanlar hala okunmamıştı. Yine 17 Nisan operasyonu yeni olmuştu. Bu operasyonda da çok ciddi dokümanlar ele geçirilmiş ama onlar da okunamamıştı. Okumak için zaman ve imkan da yoktu. Devsol'la mücadele edecek istihbarat ve terörle mücadele şubesinde oluşturulan birimdeki görevliler, yani timler, günlük olaylara ancak yetişiyorlardı. Her gün bir olay, bir eylem meydana geliyor, bu eylemlerde yakalanan militanlar sorgulanıyordu. Fakat örgüt hızla büyüyüp gelişiyor, her gün biraz daha güçleniyordu. Dokümanları okuyamayan, örgütü tanıyamayan personel mücadelede çok etkin olamıyordu. Terörle mücadele, yani TEM müdürü arkadaşım Reşat ile birlikte iki şubeden oluşan bir grup oluşturduk. 12 Temmuz ve 17 Nisan operasyonlarının dokümanlarını okuyarak değerlendirmeye çalışıyorlardı. Bu grubun değerlendirmeleri sonucunda önemli gördüğü belgeleri biz de okuyorduk. Örgütle mücadele için örgütü ve militanları tanımalıydık. Nasıl düşünürler, ne hissederler, nasıl yaşarlar, hangi zamanda ne yaparlar, her şeylerini bilmemiz gerekiyordu. Bütün mesaimi bu insanların ruh, inanç, düşünce dünyasını tanımaya ayırıyordum. Bir yandan da teknoloji üstünde çalışıyordum. Ama teknolojinin işe yaraması için de militanların her şeyini bilmemiz gerekiyordu. Ne kadar belge okusak da örgütü tanımak için kağıtlar yetersiz kalıyordu. Örgütün içinden, hatta örgütü iyi tanıyan üst düzey bir militana ihtiyaç vardı. Fakat Devzol içinde böyle birini yakalamak çok zordu. Örgütte mutlak bir gizlilik hakimdi. Militanların çoğu aranıyordu veya yer altına inmişlerdi. Sahte hüviyetlerle masum aile üyeleri görünümünde çeşitli evlerde kalıyor, kendi aileleri ve tüm çevrelerinden kopuk yaşıyorlardı. Bulunduklarında da çatışmaya giriyor, polisle öldürülen meslektaşlarının intikamını alma gayesiyle sağ teslim almaya çok çaba göstermiyordu. Bu arada bir tesadüf neticesi tam istediğim gibi bir fırsat doğdu. Örgütün çok önemli bir elemanı sağ yakalandı. Ciddi suçlardan da aranmıyordu. Bir süre sonra diyalog kurma imkanım oldu. Örgütün yaptıklarından bıkmış, içinde örgütle ilgili şüphelerin oluşmaya başladığı biri olduğu anlaşıldı. Bu şahsı öğretmen yaptık. Örgütü tanımak için bu kişinin yanına TEM ve istihbarat şubesinden 5-6 kişilik karma bir ekip verdik. Bu kişi bizim polislerimize örgütle ilgili bir eğitim verdi. Örgütün düşünce yapısı, yaşama ve eylem biçimleri, hayat tarzları konusunda bize çok önemli bilgiler aktardı. Bu kişiden elde ettiğimiz bilgilere göre örgütün İstanbul'da görev vereceği militanlarına yönelik sokak çalışması denen çok özel bir eğitim sistemi vardı. Şehri ve sokaktaki yaşamı iyi bilen usta bir militan, nezaretinde eğitime tabi tutulan militan, faaliyet göstereceği mahalle ve semtlerde nasıl dolaşacağı, bir yerden diğer yere hangi tür yolları kullanarak ulaşacağı, polis takibinin ve şüpheli kişilerin nasıl atlatılacağı gibi çok ayrıntılı konuları kapsayan uzun, çok ciddi bir eğitimden geçiriliyordu. Bu eğitimi almayan hiç kimse örgütün yürüttüğü eylem ve olaylara dahil edilmiyor, hatta onlara İstanbul'da görev verilmiyordu. Bizim polisler de bu kişinin anlatımlarına dayanarak resmen sokak çalışması yapmaya başladılar. 1-2 ay sonra bizimkiler de onların yaşama biçimlerini öğrenerek artık militanlar gibi hareket etmeye başlamışlardı. Hatta bu çalışmalar sırasında davranışlarından militan olduğundan şüphelendikleri bir kişinin kimliğini araştırmak istediklerinde şahıs kaçmaya başlamış ama kovalamaca sonunda yakalanmıştı. Bu kişi bir süre kimliğini saklasa da sonunda TİKKO Merkez Komite üyesi Ali Gülmez olduğu ortaya çıkmıştı. Arkadaşlar sadece aldığı tedbirler ve davranışlarından bir kişinin illegal örgüt mensubu olabileceğini tahmin edebilmişlerdi. Bizim timde artık Devsol'u pek çok yönüyle öğrenmişti. Onları nerelerde arayacağımızı, nasıl bulacağımızı öğrenmiştik. Devsol militanları hakkında diğer örgüt militanlarından daha dirençli, daha kahraman, daha devrimci gözüktükleri, çatışmalarda teslim olmaktansa çatışarak ölmeyi tercih ettikleri söyleniyordu. Devsol tüm devrimci örgütler açısından bir cazibe merkezi olmuştu. Birçok eski örgüt mensubu kendi örgütü ile çelişkiye düşen herkes Devsol'a geçiyordu. Bunda biraz da polisin kendisine karşı silah kullanan kişilere yönelik sert tutumunun da rolü vardı. Bu havanın kırılması Devsol militanlarının da diğer devrimciler gibi olduğunun gösterilmesi gerekiyordu. Bu konuda tüm TEM yöneticileri olarak mutabıktık. Bu amacı gerçekleştirmek için aradığımız fırsat Balat semtinde ortaya çıktı. Devsol'a ait silahlı bir hücre evini tespit etmiştik. Ev kuşatıldı. Militanlar evde dokümanları yakmaya çalışırken yangın çıkardılar. Meğer evde çok miktarda patlayıcı madde varmış. Militanlar sıkışmıştı, çatışmaya başladılar. Çevrede güvenlik tedbirlerini alıp teslim olmaları için iknaya uğraştık. Uzun süren çabanın sonunda bir militan kız olay yerine gelen savcıya teslim oldu. Evde yangın çıktığından merdivenlerden inemeyince militan pencereden yardımla evden çıkartıldı. Bu arada çatışmayı duyup gelen tüm kameralar bu sahneyi çektiler. O gün akşam tüm televizyonlarda bu görüntüler vardı. Teslim olan militanlardan pencereden indirilen militan kız, örgütün SDB timinin komutan düzeyindeki yöneticisiydi. Benzeri uygulamalar ile Devsol militanlarının da sıradan kişiler olduğu, özel bir kişiliklerinin olmadığını göstermeye çalıştık. Başta dev sol olmak üzere tüm silahlı devrimci örgütler güçleniyordu. Bunları durdurmak lazımdı ama nasıl ve hangi yöntemle? Eskiden örgüt militanları tanımıyorduk ama bir süre sonra ben teknik sistemleri kurunca işler tersine dönmüştü. Artık militanları biliyor, faaliyetlerini izliyor, neyi nasıl yapacaklarını tahmin edebiliyor, neye ihtiyaçları olduğunu ve nereden temin edeceklerini hesaplayabiliyorduk. Örgüt militanlarını eylemlerden uzak tutmanın, durdurmanın birkaç yolu vardı. Suç delillerini bulup tutuklanmalarını sağlamak, cezaevine göndermek, silahlı çatışmalarda ölü ele geçirmek ama bugüne kadar hep denenmiş olan bu yöntemler çok da işe yaramıyordu. Tutuklamak çare değildi. Militanlar cezaevinde daha da radikalleşiyor, tüm aile fertleriyle örgüte yanaşıyor ve hizmet ediyorlardı. Öldürmek de bir çözüm değildi. Kendi menfaatini düşünmeyen, idealist, dünyayı değiştirme gayesinde olan ama yanlış yola sapmış bir kişinin öldürülmesi hiç istemediğim, hiç kimsenin istemeyeceği bir durumdu. Ayrıca bu da fayda etmiyordu. Her öldürülen kişinin ardından diğer militanlar daha da radikalleşiyor, intikam yemini ediyordu. Ölen militanların adlarını taşıyan yeni silahlı birlikler kuruluyordu. Ölen insanların aile fertleri ya da arkadaşları, yakınları da bu ölümler üzerine militanlaşıyordu. Sonuç itibarıyla mevcut yöntemlerimizden, olayları bastırmaktaki sert tutumumuzdan örgüt kârlı çıkıyordu. Militanlar da boş durmuyorlar, silahlı eylemler yapıp kan dökmekten çekinmiyorlardı. Onların da bir şekilde durdurulması gerekiyordu. Çare örgütü işlemez hale getirmekti, yani yeni yöntemler bulmalıydık. Dev sol örgütünü bir anda çökertmek fiilen imkansızdı ama onları rahat faaliyet gösteremez hale getirmek mümkündü. Örgütün işleyişini bildiğinizde bu yapıya sızmak, onu belli oranda denetlemek ve onları çalışamaz hale getirmek göründüğü kadar da zor değildir. Legal faaliyet gösteren örgütlerin çalışmasına mani olmak kolay değildir. Ama tamamen yer altına inmiş, mutlak gizlilik uygulayan, katı hiyerarşik yapıları durdurmak için sadece bilgiye ihtiyaç vardır. Bu bilgiyi de yeni kurduğumuz sistemler sayesinde edinebiliyorduk. Örgütün muhaberesine girmiştik. Üst düzey yöneticilerin yurt dışı ile olan haberleşmelerini deşifre ediyorduk. Bu hayati bilgiler bize militanların tüm davranış ve eylemlerini önceden bilme imkanı veriyordu. Artık birinci hedefimiz dev sol militanlarını yakalamak, hapse atmak veya öldürmek değildi. Hedefimiz örgütü çalışamaz hale getirmekti. Bir süre eylem yapamayan militanlar örgütten soğuyacak ve yavaş yavaş örgütü bırakacaklardı. Dev solun plan ve programlarını öğrendiğimiz an çeşitli müdahalelerle küçük ama engelleyici sorunlar çıkarıyorduk. Her konuda aşırı tedbirli olan örgütün, müdahalelerimizden sonra kafasında beliren soru işaretlerinin, acabaların cevabı için birkaç hafta beklemesi gerekiyordu. Uzayan işler, zamanında yapılamayan eylemler, oluşturulan düzende aksayan her iş militanların motivasyonlarını azaltıyordu. Silahlı birliklere yeni alınacak bir militan belli olup buluşma yerine gittiğinde militanları şüphelendirecek şekilde yapılan bir takip üzerine buluşmayı yapacak militanlar bizi atlatıncaya kadar boş boş gezinmeye başlıyorlardı. Ve bu birkaç gün bu şekilde devam ediyordu. Sonra takip edilmediğinden emin oluncaya kadar, buna temizlenmek diyorlardı, bir süre beklemeye başlıyorlardı. Takip edilmediklerinden emin olunca yeniden bir buluşma ayarlayıp buluşma yerine gidiyorlardı. Bu defa buluşma yerine yakın yol üstünde şüpheli davranışları nedeniyle üzerlerini arıyorduk. Bunun üzerine yeniden buluşmayı gerçekleştirmeyip gezinmeye başlıyorlardı. Bu döngü 15-20 gün, bazen aylar sürüyordu. Bir araya getirilmeye çalışılan militanlar aylarca bir araya gelemeyince motivasyonları düşüyor, beklemekten, belirsizlik ve hareketsizlikten yoruluyorlardı. Zaten fazla maddi imkanlara da sahip değillerdi. Eylem yapmayı düşünen militanlardan birini ihbar ya da şüphe üzerine durdurup kısa süreli alıkoyarak örgüt mensubu olduğunu bildiğimiz ama daha fazla ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadığımız şüphesini yaratıyorduk. O ve onunla irtibatlı militanlar yeniden temizlenme işlemine başlıyor, hatta uzun uğraşılar sonunda oluşturdukları hücre evlerini, her ne kadar bilmesek dahi, polisin bilme ihtimaline karşı boşaltıyorlardı. Bizim plan ve programımız dışımızda da polisin bazı rutin faaliyetlerini kendilerine yönelik bir takip veya operasyon olarak düşünen militanlar sürekli olarak takip edilme korkusu duyuyorlardı. Hatta bazılarının görünmeyen biri tarafından takip ediliyor olma hissinden olsa gerek psikolojisi bile bozuluyordu. Örgüt dokümanlarında okuduğumuza göre örgütün en üst yöneticilerinden Faruk X, Muş Ovası'nda seyahat ettiği otobüsten inmiş, yolda otostop çekerek başka bir araca binmiş, il merkezine gidip başka bir otobüse binmiş. Fakat yolda indiği zaman ovada karşılaştığı tarlasını traktörle süren çiftçinin de polis olduğundan emin olduğunu yazacak kadar paranoya içine girmişti. Bunun yanında eylem hazırlığında olan militanlara yönelik küçük operasyonlar düzenliyor, bazılarını suç delilleriyle birlikte yakalıyorduk. Operasyonun nerede başladığı, nerelere sirayet edeceğini bilemeyen militanlar yeniden dağılıyor, ilişkileri donduruyor, olayı tam öğreninceye ve şüphelendikleri yerlerin ve kişilerin takip edilmediğinden emin oluncaya kadar uzunca bir süre eylemde bulunamıyorlardı. Silah ya da mermi almak istediklerini öğrendiğimizde, onlar büyük bir iştahla yeni silahları almayı beklerlerken, biz silahları alacakları kaçakçıları daha yeni yola çıktıkları yerde yakalıyorduk. Bu durumda yeniden arayışa girip yeni silah temin noktaları arayabilirlerdi. Fakat bizim amacımız basit hareketlerle engelleyebildiğimiz ya da geciktirebildiğimiz kadar eylemleri engelleyip geciktirmekti. Suni sorunlar, kontroller yaratarak onları engelliyor, süreyi uzatıyor, tam silaha ulaşacakları an veya silahlar daha depolarındayken adamlarına dağıtılmadan yakalıyorduk. Böylece hem maddi kayba uğruyorlar hem de aylarca süren beklentileri sanki tesadüf bir olayda suya düşüyordu. Yeniden silah alma pazarlığı yapmak vesaire işler aylarca sürüyor, bu da bu süre zarfında yine beklemeleri demek oluyordu. Devsol sürekli her türlü silah, patlayıcı vesaire almak istiyordu. Özel bir lojistik kanalından silah alacaktı. Bu istihbari bilgi bizim için önemliydi. Örgütün silah alma ağına girmemiz gerekiyordu. Çünkü bu silahlar örgütün tüm silahlı birliklerine dağıtılacaktı. Bunlar üzerinde hem militanlara ulaşabilir hem eylemlere mani olabilirdik. İyi bir plan gerekiyordu. Burada bu amaç doğrultusunda yapılanların hepsini ayrıntılarıyla anlatmak mümkün değil. Bugün bu operasyonların anlatılması hem bazı kişilerin güvendiğini sıkıntıya sokabilir, hem de bazı yöntem ve sistemler halen daha kullanılabileceğinden deşifre olmaması açısından şimdilik sır kalmalıdır. Fakat şunu söyleyebilirim ki gerçekleştirilen çok etkin operasyonlar sayesinde örgütün silah alımları büyük oranda engellendi. Sonuç olarak teşkilat olarak harikalar yaratıldı. Örgütün silah temin etmesine ve silahlı eylem yapmasına mani olundu. Uzun süre silah bulamayan, birbiriyle buluşamayan, sistemli çalışamayan ve takip edilme korkusuyla sürekli saklanan militanlar demoralize oluyor, moral bozukluğu ise örgütü için için yiyordu. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 181.